Ayrım 25. Aklı Kemal, Sinan Meydan, sayfa 302. Atatürk'ün 1930'lardaki bu öngörülerin tamamı gerçekleşmiştir. Çok kısa bir süre sonra Nazizm ve faşizmin saldırganlıkları sonunda İkinci Dünya Savaşı çıkmış, bu savaş sonunda ise Nazizm ve faşizm yıkılmıştır. İşte Aklı Kemal budur. 1935'te dünyadaki totaliter uygulamalardan etkilenen CHP Genel Sekreteri Recep Peker, İtalya ve Almanya'yı inceledikten sonra bu ülkelerdeki üniformalı gençlik teşkilatı dahil totaliter bir tek parti düzeni kurulmasını öngören bir parti tüzüğü ve program taslağı hazırlayıp Atatürk'e sunmuştur. Atatürk bu parti tüzüğünü ve program taslağını çok sert bir dille şöyle reddetmiştir. İşte orada sözü edilen bütün kuvveti kendinde toplayıp tek partiyi, dolayısıyla devleti ve ülkeyi kendi başına yönetecek yüksek meclis üyelerini diyorum. Onları kim seçecek? Bu zorbalar kurulu güç ve yetki kimden nasıl alacak? Bu ne sakat düşüncedir, bu nasıl zihniyettir? Görülüyor ki varmak istediğimiz hedef henüz en yakın arkadaşlar tarafından bile zerre kadar anlaşılmış değildir. Çocuk, biz öyle bir yönetim, öyle bir rejim istiyoruz ki bu ülkede bir gün eğer dünyada hükümdarlık aleyhine gittikçe artan kuvvetler, akımlar karşısında kalanlar varsa padişaha yandaş olanlar bile parti kursunlar. İsmet Giritli, Atatürk Cumhuriyeti, İstanbul 1984, sayfa 80, Feyzoğlu, AGE, sayfa 77. Uğur Mumcu, Uyan Gazi Kemal, 3. basım, Ankara, 2004, sayfa 224. 1930'lu yıllarda Atatürk'ün çevresindeki devlet adamları ve gazeteciler bile Avrupa'daki faşizan diktatörlüklere sempatiyle bakmışlar ve benzer bir idarenin Türkiye'de kurulmasını arzulamışlardır. Örneğin Mahmut Soydan, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Falih Rıfkı Atay, Yunus Nadi gibi Hakimiyet-i Milliye yazarları bir ara makalelerinde faşizme övgüler dizmişlerdir. Bakınız Hakimiyet-i Milliye gazetesi 3 Aralık 1930, 26 Aralık 1930, 28 Ekim 1932. 1932'de resmi bir ziyaret için İtalya'ya giden İsmet İnönü bile Mussolini ve faşizm hakkında övgü dolu sözler söylemiştir. Cumhuriyet Gazetesi 27 Mayıs 1932. Atatürk ise Nazizm'den ve faşizmden nefret etmiştir. Bu konudaki düşüncelerini birçok kere çok açık bir şekilde dile getirmiştir. Mussolini ve Hitler hakkında milletler arası bir zabıta teşkilatı olsa bu iki eşkıyayı hemen tutuklar demiştir. Falih Rıfkı Atay, Atatürk neydi? İstanbul 1980, sayfa 6-7. Atatürk, İtalyan diktatör Mussolini'nin bir insanlık suçlusu olduğunu belirtmiştir. Celal Bayar, Atatürk'ten Hatıralar, İstanbul 1954, sayfa 96. Ondan soytarı diye söz etmiştir. Özakman, AGE, sayfa 283. Mussolini'yi üniformasıyla çalım satarak askercilik oynayan bir oyuncuya benzetirken Hitler'den de seyyar tenekeci olarak söz etmiş, onun Mein Kampf'taki delice düşüncelerinin midesini bulandırdığını söylemiştir. P. Peruşev, Atatürk, çeviren Naime Yılmayer, İstanbul 1981, sayfa 332-333, Özel, AGE, sayfa 99, Meydan, Atatürk'ü doğru anlamak için Nutuğun şifresi, sayfa 238. Atatürk, Napolyon'un da demokrasinin doğuşunu 60 yıl geciktirdiği düşüncesindedir. Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri, cilt 3, sayfa 124. Atatürk, diktatörler çağında dünyanın herhangi bir yerinde krallık veya diktatörlük kurulduğunu duyunca çok üzülmüş, çok öfkelenmiş ve bunun millete ihanet olduğunu belirtmiştir. Örneğin, Arnavutluk'ta Cumhurbaşkanı Ahmet Zago'nun 1 Eylül 1928'de krallığını ilan etmesine çok öfkelenerek 5 Eylül'de bu yeni rejimi asla tanımayacağını ilan etmiştir. İlyana Demirlika, Arnavutluk kaynaklarında Atatürk ve Türk Devrimi, basılmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul 2001, sayfa 113, Özel, AGE, sayfa 91, Meydan, AGE, sayfa 238-239. Zago'nun milleti tarafından seçilme onurunu krallık gibi bayağı bir ünvana feda etmesini affedememiştir. Ahmet Cevat, Büyük Gazi ve Millet, Muhit No 3, sayfa 162, Özel, AGE, sayfa 91, Meydan, AGE, sayfa 239. Şevket Süreyya Aydemir'in dediği gibi, çağında bir takım liderlerin yarattığı toplama kampları, işkence odaları, siyasi cinayetler, aydınlara, fikir adamlarına karşı tertiplenen haysiyet kırıcı hareketler onun memleketinde görülmemiştir. Hatta istiklal mahkemelerin tetiş günlerinde bile. Aydemir, Agi, Cilt 3, sayfa 484. Amerikalı yazar D.E. Webster, Atatürk Türkiye'si adlı eserinde Atatürk'ün neden Hitler, Mussolini ve Stalin'den çok daha büyük bir lider olduğunu şöyle açıklamıştır. Tanımış çağdaşlarından bazıları ne kadar korku uyandırmışlarsa o da o kadar saygı uyandırdı. Mussolini'yi kendi yurttaşları bir sokak fenerine ayaklarından astılar. Hitler bir sığınakta kendi hayatına son verip en yakınlarına cesedini yaktırdı. Fakat Alman milletinin Nazi zulmünü lanetleyen anıtlar dikmelerini önleyemedi. Sağlığında ilahlaştırılan Stalin'in en az 10 milyon masum yurttaşının katili olduğu açıklandı. Cesedi Kremlin'den atıldı. Heykelleri yıktırıldı. Adı kitaplardan ve sokaklardan kaldırıldı. Bu kişilerin çağdaşı olan Atatürk'ü, köylüsü ve kentlisi, yaşlısı ve genci, kadını ve erkeğiyle bütün bir millet gözyaşları ve sonsuz bir sevgi içinde ebediyete uğurlarken, bütün dünya milletleri de onu aynı sevgiyle ve saygıyla selamlıyordu. Aradan geçen yıllar Atatürk'ün büyüklüğünün Türkiye'de ve dünyada daha iyi anlaşılmasına yol açtı. Feyzoğlu, Age, sayfa 78-79, Meydan, Age, sayfa 239-240. Afet İnan, Atatürk'ün demokrasi esaslarına uyan bir cumhuriyet rejiminin kurulmasını daima samimiyetle istediğini belirtmiştir. Afet İnan, Atatürk ve Cumhuriyet İdaresi, Atatürkçülük Nedir? Ankara, 1963, sayfa 97. İsmet İnönü, Atatürk'ün gerçek bir demokrat olduğunu belirtmiştir. Atatürk temel kanaatte Cumhuriyet ve millet egemenliğinin iktidar ve muhalefet partileri rejiminde olacağına yürekten inanmaktaydı. Demokratik rejim Atatürk idaresinin amacı olmuştur. Atatürk ömrünün sonuna kadar demokratik rejimi kurmak için uğraşmış ve çok güçlükleri yenmiş, tamamlanmasını milletin diğer bazı ihtiyaçları gibi yeni nesillere bırakmıştır. Hamza Eroğlu, Atatürkçülük, Ankara, 1981, sayfa 36. Kemalizmin kitabını yazan Tekin Alp'e göre Türk devrimi liberaldir. Atatürk de liberal ve demokrat bir liderdir. Tekin Alp bunun gerekçeleri olarak da Atatürk'ün ilklerine kadar cumhuriyetçi olmasını, sınıf ayrımı yapmadan bireyin refahını ve gelişmesini amaçlamasını göstermiştir. Tekin Alp, Kemalizm, İstanbul, 1988, sayfa 201. Ünlü yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Atatürk'ün bir diktatör değil, devrimci bir devlet adamı olduğunu söylemiştir. Yalnız düşmanlarımız değil, dostlarımız bile o gidince ne yapacaksınız diyorlardı. Bu endişenin sebebini Kemalist rejimin diktatörlüklerle karıştırılmış olmasında aramalıdır. Bütün diktatörlükler şahsi idarelerdir ve başa geçen insanın kuvvetinden başka bir kanuna veya müesseseye dayanmadıkları için diktatörlerin ömrüyle birlikte nihayet bulurlar. Halbuki Atatürk bir diktatör değil, inkılapçı bir devlet kurucusuydu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Atatürk, 4. basım, İstanbul, 1971, sayfa 76. Tarık Zafer Tuna'ya Atatürkçülüğün temel amacının demokrasiye ulaşmak olduğunu ifade etmiştir. Atatürk'ün siyasal iktidarını ve kuvvetini diktatörlük olarak değil, geri müesseseleri yıkma ve medeni bir düzeye çekme vasıtası olarak kabul etmek gerekir. Atatürkçülük, uygarca bir düzeyde 20. yüzyılın şartları içinde kurulacak demokratik bir sisteme ulaşmayı amaç edinmiş bir akımdır. Tarık Zafer Tuna'ya Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük, 2. baskı, İstanbul, 1981, sayfa 113. Atilla İlhan, Mustafa Kemal Paşa sosyalist değildi, büyük bir demokrattı demiştir. İlhan, hangi Atatürk? Sayfa 306. Murat Belge'ye göre Atatürk otoriterdi. Başka türlü olması beklenemezdi. Ama komşu Bulgaristan'dan 3. Reh'e kadar haritayı kaplayan faşist veya faşizan rejimlerden birisini kurmamıştı. Serbest fırkayı kurdurması, kapattırması bu tür rejimlerin ve önderlerin toplumsal koşullarından ötürü yaşamak zorunda olduğu çelişki ve paradoksların iyi bir örneğidir. Ama Mussolini veya Hitler'in bir muhalefet partisi denemeye kalkışması söz konusu olamazdı. Murat Belge, Mustafa Kemal ve Kemalizm, Modern Türkiye'de Siyasal Düşünce, Cilt 2, İstanbul 2002, sayfa 38. 1930'ların diktatörler çağında Atatürk'ün de diktatör olduğu yönündeki gerçek dışı iddiaların artması üzerine Dönemin aydınları bu iddialara Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yanıt vermişlerdir. Mahmut Soy'dan "Türkiye'de diktatör yoktur, olamaz" başlıklı makalesinde Türkiye'de rejim sorununun artık tartışma konusu olmaktan çıktığını, anayasanın yönetim usullerinin ilkelerini belirlediğini, Türkiye'nin cumhuriyetçi ve layık bir devlet olduğunu, Atatürk'ün sultanlık, halifelik ve yakın geçmişte de ömür boyu cumhurbaşkanlığı önerilerini nasıl karşıladığının herkesçe bilindiğini yazmıştır. Mahmut Soy'dan "Türkiye'de diktatör yoktur, olamaz" Hakimiyet-i Milliye gazetesi 26 Aralık 1930. Falih Rıfkı "Şef ve Diktatör" başlıklı makalesinde Atatürk'ün diktatör değil şef olduğunu belirtmiş. Şefin kuvvet aradığında sokağa çıkıp halka gittiğini, diktatörün ise surların içindeki saraya kapandığını, Atatürk'ün bir gün meclissiz yaşamayı düşünmediğini, demokrasi kurumlarını kurmak için çalıştığını, bunların tümünün diktatörü korkutan tehlikeler olduğunu vurgulamıştır. Falih Rıfkı "Şef ve Diktatör" Hakimiyet-i Milliye gazetesi 4 Ocak 1931. Vedat Nedim Tör, Atatürk'ün ölümünün ardından yazdığı Son Demokrat başlıklı makalesinde Atatürk'e karşı en büyük günahı ona diktatör diyenlerin işlediğini, en demokrat ülkelerde bile halkın mutlak ve tam egemenliğine erişilmez bir ideal olduğunu, oyların %51 ile yetinildiğini, Atatürk'ün ise milletin %100'ünü kazandığını belirtmiştir. Vedat Nedim Tör, Son Demokrat, Hakimiyet-i Milliye gazetesi 15 Kasım 1938. Atatürk'ün cenaze kortejini izleyen Zekeriya Sertel'in Atatürk ve demokrasi konusundaki şu öz eleştirisi çok çok önemlidir. "Vicdanımda bir hesaplaşma yapma gereğini duydum. Sağında biz bu insana karşı hürriyet ve demokrasi savaşı yapmıştık. Onu demokrasi ve hürriyet getirmediği için adeta suçlu sayıyorduk. Onun hareketlerini diktatörce buluyorduk. Çünkü o vakit ormanın içindeydik. Ağaçları görüyorduk ama ormanı bütün büyüklüğüyle göremiyorduk. Şimdi geçenleri daha aydın görebiliyordum. Atatürk, memleketin sosyal, siyasal ve ekonomik hayatında büyük devrimler yapmıştı. Halifeliği ve padişahlığı yıkmış, yerine bir cumhuriyet rejimi getirmişti. Halkın sosyal hayatında ve geleneklerinde birçok esaslı değişiklikler yapmıştı. Halife ve padişahtan yana olanlar ona cephe almışlardı. İttihatçılar ona suikast tertiplemişlerdi. Emperyalistler memleket içinde isyanlar çıkarmışlardı. İstanbul'da bütün halifeci, padişahçı halkına karşı güvenini yerine getirirken, ulaştığı unutulmaz başarılar, savaştan zaferle ayrılması, devleti yeniden yapılandırması ve ülkeye içeride çeki düzen verip dışarıda saygın bir konuma getirmiş olmasıdır. Söz edilen başarılar kendisine her zaman büyük bir alçak gönüllülük ve sağduyuyla kullandığı kişisel gücünü kazandırmıştır. R. von Krahl, AG, sayfa 231-232. Alman yazar Emil Ludwig, Atatürk'ün demokrasi ruhuna sahip bir lider olduğunu belirtmiştir. Hakimiyet-i Milliye gazetesi 31 Mart 1930. Amerikalı gazeteci Mr. Allen, Atatürk'ün tam bir demokrasi ve özgürlük aşığı olduğunu ifade etmiştir. Hakimiyet-i Milliye gazetesi 1 Temmuz 1930. Başka bir Amerikalı gazeteci Clarence K. Stright ise Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'da gördüklerini ve Atatürk'le yaptığı röportajları topladı. Bilinmeyen Türkler adlı kitabında Atatürk'ün demokrat bir lider olduğunu şöyle ifade etmiştir. Ülkesi savaş içerisindeyken demokratik ilkelere böylesine sadık kalan başka bir hükümet lideri tanımıyorum. Yakın Doğu'da demokrasi kurmak için diğerlerinden çok daha fazlasını yaptığı kesin. Clarence Stride, Bilinmeyen Türkler, Mustafa Kemal Paşa, Milliyetçi Ankara ve Anadolu'da Gündelik Hayat, Ocak-Mart 1921, çeviren Alper Öztürk, 2. baskı, İstanbul, 2012, sayfa 106. Raymond Poincaré, Atatürk'ün her türlü diktatörlüğe karşı demokrasi ve özgürlük tutkun bir lider olduğunu belirtmiştir. Özel, AG, sayfa 107, Meydan, AG, sayfa 233. İngiliz yazar Herbert Sidebottom, Atatürk'ün gerçek bir demokrat olduğunu şu çarpıcı cümlelerle anlatmıştır. "Eğer demokrat diye bir şey varsa Atatürk demokrattır. Atatürk'ün istencinin özü gerçekten demokrat olmasaydı ve bu öz bütün halkı etkilememiş olsaydı devrimler gerçekleşebilir miydi? Türk aydınları halkın iyiliği için işleyen demokrasiyi halkçılık diye niteliyorlar ki Bentham'ın en büyük sayıya, en büyük mutluluk diye anlatmak istediği şeyin bir anlatımıdır. Ve bu konuda Atatürk'ün yönetimi kimi batı demokrasilerini utandırabilir." Ozan Kaya, AG, Sayfa 189-190. Atatürk kendisine neden diktatör denilemeyeceğini Afet İnan'a örneklerle şöyle anlatmıştır. Bak Afet, diktatör başka, bambaşka bir şeydir. Batı, Türkiye'yi de, Türkiye'de olup bitenleri de kavrayamadı. Türkiye'nin özelliklerini bilmiyorlar. Bilseler Fransızlar Çukurova'ya girmez. Yunanlıları İzmir'e çıkarmaz. Ankara'ya kadar yollamazlardı. Millet beni biraz hizmetim geçtiği için bir aile büyüğü olarak görüyor ve sayıyor. Bilirsin bizde aile büyüğü çok önemlidir. Benim gücüm işte bu. Gördüğüm sevgiyi, saygıyı bazı şaşkınlar diktatörlük diye yorumluyorlar. Buna canımı sıkıldığını itiraf etmeliyim. Eskiden beri düşündüğüm yenilikler var. Bunları birçok insanla paylaşıyorum. Uzlaşırsak uygulamaya geçiyoruz. Bütün devrimler kanunla, yani hükümetin rızası ve meclisin onayıyla yapılıyor. Birdenbire de yapmıyoruz. Usul usul ilerliyoruz. Arada zaman bırakıyoruz. Diktatör olsam terakkiperver cumhuriyet fırkası kurulabilir miydi? Alfabe devrimi için İsmet Paşa'yı ikna etmek, meclis çoğunluğunu kazanmak için 3 yıldır bekliyorum. Diktatör olsam bu olacak derim, olurdu. Bizdeki tek parti faşist ya da komünist tek partilere benzemez. Onlar gibi seçmeci, bir örnekçi, tek tipçi değiliz. Herkes üye olabilir. Bu yüzden partide saltanatçılık dışında her türlü düşüncenin temsilcileri var. Bir diktatörün partisi böyle olur mu? Anayasamız birden çok parti kurulmasına elverişli. Mussolini gibi demokrasi aleyhinde hiç konuşmadım. Tam tersine idealizmin demokrasi olduğunu her fırsatta hepimiz söylüyoruz. Üniformalı, silahlı, sopalı gençlik kollarımızla geniş bir polis örgütümüz de yok. Düşünsene, İzmir suikastini motorcu Şevki'nin ihbarıyla öğrendik. İkincisi rastlantı eseri ortaya çıktı. Milli mücadele başladığından beri seçimsiz, kurulsuz bir başıma hiçbir iş yapmadım. Hep seçilerek, seçilmiş kurullar ve meclisle çalıştım. Milli mücadeleyi meclisle sıkı yönetimsiz ve sansürsüz yürüttüm. Diktatörlerin kendilerine göre orduları olur. Bizim ordumuz halkın, cumhuriyetin ordusudur. Şimdi cumhuriyeti ve çağdaşlığı korumak için dinin sömürülmesine fırsat ve izin vermiyoruz. Bu dikta mıdır? Dinin sömürülmesine fırsat verdiğin anda ortalık tarikatlar, cemaatler, gizli medreseler, cinci hocalar ile dolu verir. Hurafeleri, yeni hurafeler eklenir. Türbeler dolup taşar. Ümmetçilik hortlar. Dinciler toplumu baskı altına alırlar. Milli devleti örselerler. Zorlukla sağlamaya çalıştığımız birlik bölünür. Biz toplumu dayanışma, bütünlük ve barış içinde tutmaya çalışıyoruz. Amacımız uygarlığa ve demokratik cumhuriyete yürümektir. Bu anlatı Atatürk'ün demokrasi konusundaki düşünce ve uygulamalarını dikkate alan Turgut Özakman tarafından kurgulanmıştır. Bu kurgusal anlatıyı tarihsel gerçeklere tamamen uygun olduğunu düşündüğüm için buraya aldım. Sinan Meydan. Özakman AG, sayfa 311-312. 25. ayrımın sonu, sayfa 312.